30. kısım sayfa 353. Sonuç olarak kısa bir özet yaptı. Parisli katilin adı Joachim Palin'di. Arjantin cuntasının eli kanlı amirali Alfonso Palin'in evlatlık oğluydu. Sırrını, yani bir Arjantin ormanının derinliklerinde yaşayan ilk çağlara ait bir halkın mirasçılarını korumak için 3 defa Paris'te, bir defa da Managua'da cinayet işlemişti. Bir saat boyunca Anton Ferro onu sessizce dinlemişti. Çay fincanına dokunmamıştı bile. Ne muayenehanesinin saçma sapan bir nedenle dinlendiğini öğrendiği için şaşırmış, ne de Jean'ın saptamalarından ürkmüş gibi görünüyordu. Jean ise Viyana sergisine çok etkilendiği bu yüzü tekrar keşfediyordu. Yüz hatlarında sesi ve ilgili tavırlarıyla uyum içinde bir yumuşaklık, bir barışıklık vardı. Ama yüz ifadesinde belirli bir hoşnutsuzluk da hissediliyordu. Bu yüz böyle bir soruşturma için gerekli arzuyla bağdaşmıyordu. "Ya siz?" diye sordu sonunda Jean. Psikiyatri konuşmaya başladı. Ağır başlı, donuk bir ses tonuyla, bir hastasının zihinsel bilançosunu çıkarır gibi. "Aynı soruşturmayı sürdürmüşüz Jean. Ben sizden daha az yetenekli ve tecrübeliyim ama sizin sahip olmadığınız bilgilere sahiptim. Bunu babanın şahsen ifşa ettiği unsurlara dayanarak söylüyorum. Öncelikle adları Alfonso ve Joachim Palin. Hikayeleri Arjantin'de geçiyor. En azından bir kısmı. Garcia'lardaki o trajediden sonra Joachim'in Campo Alegre kışlasından kaçtığını ve ormanda yaşadığını biliyordum. Ama Palin bana Manes ormanındaki bir halktan hiç söz etmedi. Bana sorarsanız bundan haberi yok. Buna karşılık evlatlık oğlunun cinayi dürtülerine hayran. Alfonso Palin de bir tür seri katil. Baba, oğul ve kötü ruh. Başka bir bilgi de şu. Nikaragua'ya gitmeyi isteyen Joachim'di. Babası onun Eduardo Manzerena adında birini bulmayı istediğini biliyordu. Joachim'in cinayi misacını ne zaman anladınız? Önce cuma günü babasının bir uyarısı olmuştu. Ardından pazar günü internet gazetesinde Francesca cinayetiyle ilgili bir haber okudum. Alfonso'nun doğru söylediğini anladım. Oğlu harekete geçmişti. Onunla temas kuramıyordum. Bana herhangi bir telefon numarası vermemişti. Managua'da Manzerena'nın numarasını buldum. Ama onunla konuşmayı başaramadım. Çok daha riskli bir şey yapmaya karar verdim. Akşam Francesca Tercia'nın evine gittim. Atölyesine, ipucu bulmak için. Saat kaçta gittiniz? 22'de. François Tan'la karşılaşmış olmanız gerekirdi. Sadece kafatasını buldum. Pazartesi sabahı Nikaragua'ya bilet aldım. Manzerena'yı şahsen uyarmak istiyordum. Managua'daki otellerin hepsini aradım. Ferro ismine rastlamadım. Küçük bir pansiyonda kalmayı tercih ettim. Başka bir isim kullandım. Tedbir olarak. Pasaportumu bile istemediler. Nakit olarak ödeme yaptım. Nasıl araştırma yapabildiniz? İspanyolca biliyor musunuz? Çok iyi değil. Manzerena'yı aradım. Sonuç alamadım. Sonuçta ben profesyonel bir soruşturmacı değilim. Ayrıca şehirdeki psikiyatrlarla da temasa geçtim. Özel merkezleri ziyaret ettim. Otizm nedeniyle tedavi görmüş bir yeni yetmenin izlerini arıyordum. Palin ile Joachim'in o dönemde Nikaragua'ya gelmediğini bilmiyordum. Benim Managua'da olduğumu nasıl öğrendiniz? Tamamen rastlantı. Joachim'in kanı olan takıntısını biliyordum. Onun ilgilenebileceği yerleri düşündüm. Kan bankaları da bu yerler arasındaydı. O sırada Plasma Inc'in patronunun Eduardo Manzerena olduğunu öğrendim. Çarşamba günü oraya gittim. Tam da sizin merkezden ükmüş bir halde çıktığınız sırada. Bir an hayal gördüğümü sandım. O ana kadar benim için önceki hafta bir sergide karşılaştığım çok güzel, biraz umutsuz genç bir kadındınız. Jean, genç ve çok güzel sıfatlarını kafasının bir yerine not etti. Onları özenle hazine kutusuna koydu ve biraz umutsuz söylemini anında unuttu. Sizi takip ettim diye devam etti Ferro. Manzerena'nın villasının önünde bekledim. Polis arabalarının, ambulansların geldiğini gördüm. Sizi uzun boylu yerli bir kadınla konuşurken gördüm. Hiçbir şey anlamıyordum. Unutmayın ki bana işiniz konusunda yalan söylemiştiniz. Kendinizi bir iletişim şirketinin müdüresi olarak tanıtmıştınız. Jean omuz sikti. Sizi ürkütmek istemedim. Erkeklerin nezdinde hostes olmak bir yüksek görevli olmaktan iyidir. Üniformanın prestiji. Yargıç cübbesi giyiyorsunuz değil mi? Asla. Sorgu yargıçları duruşmalara girmez. Yazık. İkisi de bir anda sustu. Konuşmanın seyri onları şaşırtmıştı. Kabusun ortasında şakalaşıyorlardı. Sonra dedi Jean birden ciddileşerek. Bir internet kafe buldum. Sizin hakkınızda araştırmalar yaptım. Kendi alanınızda belli bir ününüz var. Beni kullandınız. Sizi kullanmadım. Sadece tesadüftü. Bir anda hayatıma girdiniz. Ve sonra sizin bir sorgu yargıcı olduğunuzu öğrendim. İlk akşamdan itibaren cazibenizle ağzımdan laf almaya çalıştığınızı düşündüm. Cazibemle mi? Kendinizi küçümsemeyin. Bu kez daha flörtçü bir ses tonu. Daha sonra ne yaptınız? Cinayet akşamı izninizi kaybettim. Ertesi gün Eduardo Manzerena'yı araştırdım. Bu çok kolay oldu. Bütün gazeteler ondan bahsediyordu. Bu arada Fransız basınını da okudum ve Joachim'in Francesca'dan önce Paris'te iki cinayet daha işlediğini öğrendim. Ama Managua'da ilerleyemiyordum. Elimde ne bir ipucu ne de bir delil vardı ve bu şehirde Joachim'le babasını bulmam imkansızdı. Hata yaptığımı anladım. Onları bulmak için ne bir imkanım ne de deneyim vardı. Neden Guatemala'ya geldiniz? Bu da başka bir rastlantı. Perşembe akşamı Fransız elçiliğine gittim. Mark adında bir kültür atışçısıyla tanıştım. Bana çok yardımcı oldu. Orada karşılaşabilirdik. Kesinlikle. Konuşurken bana Antikua'ya gitmek üzere olan bir Fransız kadından söz etti. Özür dilerim ama ona göre bu kadın biraz histerik görünümlü bir tipmiş. Sizden bahsettiğini anladım. Şafak'ta Guatemala City'ye gitmek için uçağa bindim. Bir araba kiraladım ve Antikua'ya kadar gittim. Varınca tüm şehri dolaştım. Zaten çok büyük değil. Sonunda sizi gördüm. Nuestra Senora La Merced Kilisesi'nden çıkıyordunuz. Histerik bir hali mi vardı? Fero gülümsedi. Daha ziyade kahraman. Sonra da peşinizi bırakmadım. Psikiyatr sustu. Seçim yapma vaktiydi. Dost mu yoksa düşman mı? Ortak mı, rakip mi? Aslında Jean içten içe seviniyordu. Artık yalnız değildi. Soruşturmasını Paris'in en sevimli psikiyatriyle birlikte sürecekti. Üstelik komplimanlarını esirgemeyen biriyle. Ruh halini belli etmemeye çalışarak duygusuz yargı sesiyle sordu. Ne sonuca vardınız? Baba ile oğul yolculuklarına devam edecekler. Arjantin'e. Kanla ilgili olan temizliği yaptılar. Şimdi orada yapacaklar. Kafatası konusunda. Aynı şeyi düşünüyorum. Jean Ferron'un çantasını işaret etti. Kalıp içindeydi. Şu kafatası hakkında ne biliyorsunuz? Francesca'nın atölyesinde kafatasını yollayan paleantropoloğun adresi ve telefon numarasını buldum. Jorge de Almeida. Cep telefonu cevap vermiyordu. Tucuman'daki laboratuvarını aradım. Laboratuvarın şef yardımcısıyla Daniel Tapp'le konuşabildim. Şansınız varmış. De Almeida'nın Manes ormanına birçok kez gittiğini ve her seferinde tuhaf kalıntılarla döndüğünü öğrendim. Henüz son gezisinden dönmemiş. Tayyip'e göre son aylarda çok coşkuluymuş, çığır açacak bir keşif yaptığını düşünüyormuş. Kafatası mı? Evet ve başka kalıntılar. Bu kemik parçalarına nesi çığır açıcı olabilir? Kemikler arkaik Homo sapiens sapienslere ait. Söz konusu kafatası protokromagyonların özelliklerini taşıyormuş. Geniş ve basık bir yüz, çıkıntılı kaş kemerleri, çıkık çene. Bu maymunsu hatlar 300 bin yıl öncesinde Amerika kıtasında bir insan müsveddesinin varlığını ispatlıyormuş. Bu imkansız dedi Jean. Isabel Wioti'nin yaptığı kronolojik özeti hatırlayarak Homo sapiens sapiensler Amerika'ya çok daha sonra geldi. Araştırmacının bana açıkladığı şey de bu. Ama daha delice bir şey var. De Almeida bu kalıntıların gerçek yaşını belirlediğini ile sürüyormuş. Özellikle de kafatasının. Yani 20 yıl bile değil. Jean anlamadı. Ya da daha çok anlamak istemedi. Aslında bu gerçeği birkaç saatten beri o da düşünüyordu. Anton Ferro en canlıcı noktayı en sona saklamıştı. Bu protokromanyonlar hala var Jean. Manes ormanının derinliklerinde yaşıyorlar. 3. Bölüm Halk. Jean başını çevirdi ve pencereden baktı. Uçağın kanadı bulutların arasından görünen devasa şehre, Buenos Aires'e doğru eğiliyordu. Jean bu geri dönüşten çok memnundu. Öğrenciyken yaptığı gezi sırasında görür görmez yıldırım aşkıyla vurulduğu Arjantin'in başkenti. Ama ruhu özgür değildi. Kafası Orta Amerika faslını kapatan inanılması güç bir varsayımla meşguldü. Arjantin'in kuzeydoğusundaki bir lagünün derinliklerinde bu modern çağda yaşayan ilkel bir kavmin varlığı. İpuçları orayı işaret ediyordu, hatta belki kanıtlardı. Ama Jean böyle bir olasılığı kabullenmekte zorlanıyordu. Bir sağduyu sorunu. Zaman zaman dergilerde, televizyonda uygar dünyayla tamamen ilişkisini kesmiş kavimlerden söz edildiği olurdu. Sözüm ona hiç beyaz adam görmediklerini söyleyen yerliler. Amazon bölgesinde, Papua'da, Yeni Gine'de. Ama Jean bu tür keşiflerin artık imkansız olduğunu bilecek kadar çok seyahat etmişti. Uydu çağında böyle şeyler olamazdı. Ormanların yok edildiği bir çağda, maden işletmelerinin çılgınca faaliyet gösterdiği bir çağda. Bir başka olgu daha kafasını kurcalıyordu. Manes ormanındaki halk eğer varsa basit bir arkaik grup değildi. İnsanlığın şiddet yanlısı, kan dökücü, kötücül bir parçasıydı. Var olma biçimliği barbarlığa ve sadizme dayanan, karanlık tanrılara tapan yamyam yaratıklar. Bir korku filminden çıkmış törenlerle Venüsleri kurban eden sapkın katiller. Tekerleklerin piste vurmasıyla düşüncelerinden kurtuldu. Uçaktan iniş, gümrük, bagajların alınması. Jean ve Ferro önceki gün güçlerini birleştirmeye karar vermişlerdi. Hiç tartışmadan, bu maceranın tehlikelerini düşünmeden, sadece bir sonraki etabın Buenos Aires olmasına karar vermişlerdi. Ferro'nun arabasıyla Guatemala City'ye dönmüşlerdi. Jean Nicolas'tan hiç haber alamamıştı. Aynı akşam La Aurora Havalimanı'na gitmişler ve Miami'ye kalkan ilk uçağı yakalamışlardı. Bir yatakhane otelde birkaç saat uyuduktan sonra Aerolíneas Argentinas şirketinin 07:15'te Buenos Aires'e kalkan uçağına binmeyi başarmışlardı. Birbirlerine geçmişlerinden bahsetme zamanı da bulmuşlardı. Jean iyi günündeydi. Hayatının iç karartıcı yanlarını sevimli göstermeyi başararak kendini anlattı. Sırayla ablasının öldürülmesini, şiddete karşı saplantısını, bunamış annesini, depresyonunu, birkaç aydan beri bir sevgilisi olmadığını. Anton Ferro bu mutlu hayat tablosuna inanmış gibi yaptı. Kuşkusuz bazı küçük düzeltmeler olduğunu tahmin ediyordu. Bununla birlikte işinden bahsetmemişti. Ferro da hikaye kısmına girmeden hayatını anlatmıştı. Clamart'ta burjuva bir çocukluk, 17 yaşında lise diploması, 23 yaşında tıp diploması, 26 yaşında biten stajyerlik dönemi, sonra psikiyatri doktorası. Ardından Ferro, St. Anne Fakültesi'nde baş asistanlık yapmış ve aynı hastanenin psikiyatri servisine çalışmıştı. 5 yıldan beri de özel çalışıyor, haftada bir kez de St. Anne'a konsültasyona gidiyordu. Muayenehanesini para için açmamıştı. Özel bir yer olarak adlandırmak ona yetiyordu. Her gün Parislilerin sıradan nevrozlarını gözlemliyor, araştırıyor, tedavi ediyordu. Hayatının geri kalan kısmı fazla ilginç değildi. 37 yaşındaydı, karısı yoktu, sevgilisi yoktu, ne eski ne de yeni. En azından anlattığı kadarıyla. Tek ve yegane tutkusu mesleğiydi. Psikiyatri, psikanaliz ve daha önce Jean'ın sözünü ettiği şu meşhur baba mekanizması için yaşıyordu. Her cinayetin ardında bir babanın hatası vardır. İşte bu alanda Joachim örnek bir vakaydı. Ama Oedipus kompleksine sebep olan hangi babasıydı? Hugo Garcia mı, ormandaki klan mı, Alfonso Palin mi? Yoksa büyük ihtimalle Campo Alegre zindanlarında öldürülmüş bir siyasi tutuklu olan biyolojik babası mı? Kesin olan tek şey vardı. Joachim katıksız bir şiddetle yoğrulmuştu, şiddetle doğmuştu ve şiddet için yaşıyordu. Jean Ferro'yu dinlemişti. O konuştukça ve heyecanlandıkça gitgide rüyalarının erkeğine benziyordu. Saf, coşkulu, taşkın birine ve özellikle de çılgın. Ne tür bir maceraya atıldığını düşünmüyordu. Kuramları ve psikiyatrik bilgileriyle donanımlıydı. Ancak bundan böyle bunları gerçek hayatta, gerçek bir katille ve gerçek kurbanlarla değerlendireceğinin farkında değildi. Jean'ın alışkın olduğu bir sahada. Jean soruşturmanın devamı için onun bir avantajdan çok bir yük olmasından korkuyordu. El Zeyze havalimanından çıktılar, bir taksi bakındılar. Açık havaya çıkınca Jean bir şok yaşadı. Saat sabahın 10'uydu. Güneş, havanın güzelliği, aylardan Haziran'dı. Ama Arjantin'de kış mevsimiydi. Ama burada kış, güneş ışınlarının ilk gelmesi demekti. Jean'ın hemen yanında bir polis, ülkeye özgü, ahenkli, coşkulu bir aksanla bir şeyler söyledi. Sanki dudaklarının arasından bir çizgi roman balonu çıkıyordu. Yıldızlar, pullar, kıvılcımlar saçar gibi. Bir anda soruşturmaya rağmen, cinayetlere rağmen Jean kendini mutlu hissetmeye başlamıştı. Dünyanın başka bir tarafına gelmiş gibi. Taksiye bindiler. Otoyol boyunca şehir ağır ağır ormanın içinden yüzeye çıkıyor gibiydi. Bir deniz gibi düz ve gri, hareleniyor, ışıldıyor, titreşiyordu. Yeşilliklerin arasından açık renk boyalı siteler, beyaz evler görünüyordu. Hep dar cepheli, birkaç penceresi olan evler. Manzara hafif bir şıklığı olan şeker paçalarından inşa edilmiş bir şehri andıştırıyordu. 9 Temmuz Caddesi, Buenos Aires'in ana caddesi, başkent mimarisinin eksiksiz bir kataloğu gibiydi. Uslupların, dönemlerin, malzemelerin karışımı görkemli yapılar, gösterişli, büyük, gür yapraklı ağaçlar, ince uzun gölgeleriyle binaların cephelerini yalayan tipuanalar, yalancı çınarlar, defne ağaçları, tüm şehir titreşiyordu. Kış güneşinde orkestra zillerinin sesini çağrıştırıyordu. Jean sadece bunları görüyordu. Sokaklar, binalar, sundurmalar boyunca anıları canlanıyordu. İlkbaharın ılık rüzgarıyla yoğrulmuş hanım ellerinin kokusu. Pamuktan çok daha hafif yapraklarıyla mavi ve açık mor renkli jarakarandalar. San Marin meydanında dev defne ağaçlarının altında arabaların uğultusu. Jean şoförü şehrin kuzeydoğusundaki Retiro mahallesinde bulunan hatırladığı bir otelin adresini vermişti. Justo Moteli, Arroyo sokağı. Özellikle sokak aklında kalmıştı. Söğütlerin altında kıvrılarak akan bir nehir gibi iki yanı ağaçlıklı bir ana yoldu. Bu da ızgara plana göre oluşturulmuş bu şehirde son derece ender görülen bir şeydi. Arroyo 932 numara. Jean taksinin parasını ödedi. Ferro cüzdanını kolay kolay çıkarmıyordu. Soğuk onları şaşırttı. Sıcaklık gölgede sıfırın altında birkaç dereceydi. Jean hala bir kazak almamıştı. Bu kış havası ilk yolculuğu sırasında karşılaştığı havadan çok farklıydı. Ama sokak hala güzeldi. Ağaçların üstlerinden görünen binaların olağanüstü bir asaleti vardı. Kesme taşlar, yuvarlatılmış köşeler, işlemeli balkonlar, tüm katlarda bir yumuşaklık ve dinginlik. Otelde iki oda boştu. Aynı katta ama yan yana değildi. Böylesi daha iyiydi. Buraya eğlenmeye, dalga geçmeye gelmemişlerdi. Her ne kadar bu fikir Guatemala'da doğal görünmüş olsa bile artık geçmişte kalmıştı. Jean duş aldı. 10 dakika boyunca suyun altında kaldıktan sonra ısınmış, yenilenmiş olarak banyodan çıktı ve bir kez daha tişörtleri ve ince poloları üst üste giydi. Öğle vakti lobide Ferro ile buluşacaktı. Amaçları çok netti. Amiral Palin ile Albay Pellegrini'nin izini bulmak. Jean şoföre Clary'nin Buenos Aires'in Sol Tandanslı gazetesinin adresini verdi. Bir gazete bayinden o günkü nüshasını satın almıştı. Bu pazar günü arşive girmelerini sağlayacak bir nöbetçi bulmayı ümit ediyordu. Gazetenin genel merkezi doğuda San Nicolas semtinde Corrientes Caddesi'ndeydi. Taksi ortasındaki çimenlik alanda İngiliz Kulesi'nin yükseldiği ıssız bir ticaret merkezinden geçti. Kulenin çevresine Amerikan tarzı gökdelenlerin soğuk gölgeleri vuruyordu. Semt neredeyse metafizik bir tedirginliğe yol açan, yürek parçalayıcı, trajik bir ıssızlığın ifadesiydi. Araba çok daha dar ve çok daha kalabalık sokaklara daldı. Buenos Aires'in diğer yüzü. Loş sundurmalar, demir parmaklıklarla kapatılmış balkonlar, çiçek atmış bitkilerle süslenmiş dar pencereler ve her yerde güneş ışığı. Uzamış, solgun, bitkin ama daima tetikte. Açılan bir araba camının pırıltısı, geçen bir arabanın ışıldayan karoseri, çimenlik bir alana dikilmiş çelikten bir heykelin bal kırması. Jean-Emmanuel Aubusson'un söylediği Rimbaud'un karmaşık dizelerini hatırladı. Denizdir giden güneşle. Buenos Aires'te bu kıştır giden güneşliğe dönüşüyordu. Corrientes Caddesi'ne vardılar. Burası iç karartıcı ve dümdüz uzanan binalarla çevrili bir ana yoldu. Burada her şey siyaha ve beyaza boyanmış gibi son derece sert, son derece güçlü bir kontrast vardı. Jean doğru tahmin etmişti. Nöbetçi bir ekip vardı. Arşiv floresan lambalarla aydınlatılan, üzerlerinde bilgisayarların durduğu, masalar bulunan penceresiz bir odaydı. Jean birkaç tuşa basarak gazetenin belleğine girdi. Ferro sessiz ve dikkatli bir şekilde onun tam arkasında duruyordu. Jean onun bilgisayarı takip edecek kadar İspanyolca bilip bilmediğini merak ediyordu. İşe Amiral Alfonso Palin'i aramakla başladı ve fazla bir şey elde edemedi. Amiral meşhur Escuela de Marcanica le Armada, ESMA bünyesinde kirli savaşın tutuklama, işkence ve yok etme merkezinde yüksek bir mevkiye sahipti. Ayrıca Buenos Aires'teki diğer illegal tutuk evlerini de denetliyordu. Otomotores Orletti, El Banco, El Olimpo'yu. Makalede yazılana göre mahkumların bağırtlarını bastırmak için bu merkezlerde müzik yayınını başlatan oydu. 1980'de Enformasyon Bakanlığı Genel Sekreteri olmuştu. Emirleri doğrudan George Rafael Videla'dan alıyordu. Diktatörlüklerden sonra gelen demokratik hükümetlerin suçladığı askerler listesinde en başlarda yer alması gerekiyordu. Ama Palin, Falkland Savaşı'ndan sonra 1984'te ortadan kaybolmuştu. O tarihten sonra hakkında yazılmış tek bir satır yoktu. Kuşkusuz amiral ülkeden kaçmıştı. Jean şaşırmamıştı. Her şey adamın uzun zamandan beri Avrupa'da yaşadığını gösteriyordu. İspanya'da veya Fransa'da. Tek keşif diğer subaylarla birlikte çektirdiği bir fotoğraftı. Gruptaki her üye üniformaları içinde dimdik kazık gibi duruyordu. Bazıları mafya üyeleri gibi siyah gözlük takmıştı. Her biri kendilerinin karikatürü gibiydi. Jean Ferro'ya döndü. Hangisi? Şaşırmış görünen psikiyatrı işaret parmağıyla gösterdi. Palin, Jean'ın kafatasını canlandırdığı gibiydi. Uzun boylu, zayıf, tahta gibi kuru bir adam. Daha 80'li yıllarda grileşmiş, arkaya doğru taralı gür saçlar, donuk mavi bir çift göz ve buz maşası gibi yüzünü çevreleyen kıskaç biçiminde belirgin iki kırışık. Jean onu çok daha yaşlı, sivil giysiler içinde Ferro'nun muayenehanesinde hayal etmeye çalıştı. Hastadan çok ürkmüş biri olarak. Resmi yazıcıdan aldı, sonra yeni bir araştırmaya girişti. Vinicio Pellegrini. Bu isimle birlikte bilgisayar aşka geldi. Bir sürü yazı çıktı. Alpay bütün davalara katılmış, bütün aflardan yararlanmışa benziyordu. Sonra diktatörlüğün suçlarını ciddiye alan şimdiki hükümet tarafından yeniden sanık kürsüsüne çıkarılmıştı. Pellegrini her işin içindeydi. Belden aşağı vurmalar, haince saldırılar, ayrıca ses getiren skandallar. Adam evinde gözaltında tutulmasına rağmen Buenos Aires'te bir stardı. Jean okumaya başladı. Sonra aklına Ferro geldi. Arkasına döndü ve adamın gözlerindeki şaşkınlığı yakaladı. Dil sorunu ama aynı zamanda da ülkenin siyasi tarihi. Kendisi bile ipin ucunu kaçırmıştı. Bu karmaşık durumdan gerçekten bir şeyler anlamak istiyorlarsa önce hafızalarını tazelemeleri gerekiyordu. Arjantin'in son 30 yılına göz atmaları, korkunun sınırlarını genişletmiş olan şu askeri cuntalara. Clarín arşivleri, çok özel konularla ilgili yazıları yeniden gruplandıran sentez dosyaları sunuyordu. Jean seçimini yaptı. Adalet, diktatörlük ve reformlar. Bir sürü makale açtı ve partneri için yüksek sesle simultane çeviri yapmaya başladı. Olaylar. Mart 1976. Kara Kuvvetleri Komutanı General George Rafael Videla, Juan Domingo Perón'un son eşi, Cumhurbaşkanı Isabella Perón'u deviriyor. O tarihten itibaren iktidara peş peşe birçok general geliyor. Videla 1976'dan 1981'e kadar. Roberto Viola sadece birkaç aylığına. Leopoldo Galtieri 1981'den 82'ye kadar. Falkland Savaşı'nın sorumlusu Arjantin'in uğradığı bozgundan sonra istifa etmek zorunda kalıyor. Yerine geçen Reynaldo Bigonya'yı da 1983'te iktidarı demokratik bir cumhuriyet lehine bırakmaya mecbur ediliyor. 7 yıl boyunca korku ve dehşet hüküm sürmüştü. Generallerin amacı belliydi. Bütün bozguncu grupların kökünü kazımak. Bunun için de kitlesel cinayetler işlenmişti. Sadece şüpheliler değil, çevresindekiler de katledilmişti. O sırada Buenos Aires valisi olan General Iberico Manuel Sanjan'ın ünlü bir cümlesi: "Önce tüm bozguncuları öldüreceğiz, sonra işbirlikçilerini, ardından da sempatizanları, daha sonra da tarafsızları, en sonunda da korkakları." Adam kaçırma dönemi başlıyor. Sivil giyimli askerler plakasız, yeşil renkli Ford Falcon'larla dolaşıyor. Kadınları, erkekleri, çocukları hiçbir açıklama yapmadan kaçırıyorlar. Bu durum sokakta, iş yerinde, şüphelinin evinde beklenmedik bir anda gerçekleşiyor. Gündüzün veya gecenin herhangi bir saatinde. Olaya tanık olanlara ise verilen emir şu: "No te metas." İspanyolca, bu işe karışma. Binlerce insan bu şekilde başkalarının zorunlu kayıtsızlığı içinde ortadan kayboluyor. En korkuncu ise bu kaçırılan insanların yok edilme tekniği. İşkence edildikten sonra yüzlerce, binlerce subversiyodan kurtulmak gerekiyor. Bu tekniğin adı da El Vuelo. Mahkumlar başka bir cezaevine nakledilmeden önce sözüm ona aşılanıyor. Yapılan ilk uyuşturucu iğne onların tüm dirençlerini yok ediyor. Onları selsemlemiş bir halde kargo uçağına bindiriyorlar. Mahkumları tamamen uyutan ikinci iğne yukarıda yapılıyor. Sonra askerler onları soyuyor, uçağın kapısını açıyor ve çıplak bedenleri Güney Atlantik'in sularına atılıyor. Binlerce tutuklu bu şekilde ortadan kayboluyor. 2000 metre yüksekten atılarak, denizin yüzeyine çarparak parçalanıyorlar. Her tutuk evinde haftanın birkaç günü bu deniz işine ayrılıyor. Askerler bütün uluslararası kavuşturmalardan kurtulmak için çözüm bulduklarını düşünüyorlar. Yine de bu kayıplar Buenos Aires'te bir insan duygusuna neden oluyor. 1980'den itibaren öfkeli anneler çocuklarına ne olduğunu öğrenmek istiyorlar. Eğer öldülerse en azından cesetlerini almak istiyorlar. Bu kadınlar ünlü Madres de Plaza de Mayo, Mayıs Meydanı anneleri adını alıyorlar. Askerler onlara Mayıs Meydanı kaçıkları adını veriyor. Her perşembe Casa Rosado'nun başkanlık sarayının karşısında bıkmadan toplanıp gösteri yapıyorlar. Ve ölülerini en azından gömmek isteyen bir halkın simgesi haline geliyorlar. Bu isyan 1982'de Falkland Savaşı'nda yanılgıya düşen askeri juntanın uğradığı bozgunla aynı zamana rastlıyor. Kısa bir süre içinde birkaç gemisi batırılan Arjantin İngiliz ordusu tarafından eziliyor. Generaller 1983'te haklarında açılacak her türlü adli kovuşturmayı engellemek amacıyla kendileri için bir af çıkartarak iktidardan çekiliyorlar. Strateji tam işe yaramıyor. Demokratik hükümet nunca más, İspanyolca bir daha asla sloganıyla yaşanan terör günlerini araştıran Ulusal Kayıplar Komisyonu'nu, UKKOM'u kuruyor. Rapora göre 30 bin kişi kayıp. Daha sonra bu rakam resmi olarak 15 bine indiriliyor. İşkence yöntemleri araştırılıyor. Bu yöntemlerin en başında picana var. Vücudun farklı yerlerine elektrik vermeye dayanıyor. Göz kapaklarına, diş etlerine, koltuk altlarına, cinsel organlara. Tanıklar başka tekniklerden de bahsediyor. Kadınlara sistematik olarak tecavüz edilmesi, elektrikli testereyle uzuvlarının kesilmesi, sigarayla yakma, göz çıkarma, cinsel organların ustura kesilmesi, vajinaya canlı kemirgen sokma, anestezi uygulamadan ameliyat, el ve ayak tırnaklarının sökülmesi, mahkumların üzerine ısırması veya tecavüz etmesi için köpek salma. Bu tür eylemler nasıl cezalandırılabilir? Raul Alfonsi'nin demokrat hükümeti geri adım atmıyor. Yeni bir askeri darbe tehdidine rağmen tutuklamalar yapmak ve suçluları yargı karşısına çıkarmak gerekiyor. Böylece suçlular ile sivil iktidar arasında sürekli olarak dava açma tehditleriyle af kararlarının gündeme geldiği bir kedi fare oyunu başlıyor. 1986'da şikayetler için bir son tarih belirleyen, böylece askerlere karşı başlatılan kavuşturmaları askıya almayı sağlayan son nokta, Punto Final yasası getiriliyor. Ayrıca 1987'de üstlerinin emirlerini uygulamakla yükümlü tüm askerlerin sorumluluğunu ortadan kaldıran zorunlu itaat, Obediencia Debida yasası çıkarılıyor. Geriye yüksek rütbeliler kalıyor. Generaller, amiraller, askeri hükümetlerin üyeleri. Bunlar da elekten geçiriliyor. Basit bir nedenden, çok yaşlı olmalarından dolayı. En iyi ihtimal mahkemeye çıkarılmadan ecelleriyle ölmeleri. En kötü ihtimal ise evlerinde gözaltında tutulmaları. Çoğu iktidarları sırasında hatırı sayılır bir servet yapmış. Jean gözlerini ekrandan ayırdı ve Anton Ferro'ya döndü. Bir bakışta birbirlerini anladılar. Profesyonel katillerin ülkesinde amatör bir katil arıyorlardı. Kan gölüne dönmüş, davaların birbirini izlediği bu ülkede Alfonso Pal'in ortadan kaybolmayı başarmıştı. Buna karşılık Pellegrini beyler gibi yaşamaya devam ediyordu. Jean onu ilgilendiren yazılara döndü. Davaların başladığı andan itibaren Pellegrini sürekli gündeme gelmişti. Campo Alegre'nin güçlü adamı El Puma hakkında birçok iddianame vardı. Yapılan zulümlerde sorumluluğu olduğundan şüphe edilmiyordu. örgütlenme şemalarında adı geçiyordu. Emirler bizzat kendisi tarafından imzalanmıştı. Cinayetler, işkenceler, kayıplar. Tüm bu kanıtlara rağmen Pellegrini hep dava dışı tutulmuştu. Eskiden bir kez mahkum olmuştu ama hemen üst mahkemeye başvurmuştu. Cezai uygulama ebediyen kaldırılmıştı. Gözaltında tutulduğu evinde hayatın tadını çıkarıyordu. En ufak bir kaygı duymadan villasında davetler veriyor, hatta bir futbol takımına yatırım bile yapıyordu. İşkenceci, Arjantin spor dünyasının vazgeçilmez bir figürü haline gelmişti. Futbol maçlarına gitmesi veya televizyon programlarına katılması için izin bile alıyordu. Jean, resmi yazıcıdan aldı. 70'li yaşlarda, alabroz saçlı, altın rengi ince çerçeveli gözlüğü olan, karnı tok, timsah gülüşüne sahip, uzun boylu ve yapılı bir adamdı. Bize gereken o, dedi Jean. Onu nasıl bulacağız? Bilgisayarı kapattı. Bir fikrim var. 30. kısım sonu, sayfa 367. Yabancı kelimeler. La Aurora Havalimanı. LAAUROORA. Aerolinas Argentinas. AEROLINAS. ARGENTINAS. Sen an. SAINTE ANNE. Elzeiza. EIZEIZA. Jaracaranda. JARACARANDA. San Marin. SANMARIN. Arroyo. ARROYO. Justen. JOUSTEN. Retiro. RETIRO. Clarin. CLARIN. Corrientes. JORRIENTES. San Nicolas. SANNICOLAS. Escuela de Mecánica de la Armada, ESMA. ESCUELA DE MEGANICA DE LA ARMADA. Automotores Orletti. AUTOMOTORES ORLETTI. El Banco. LBANCO. El Olimpo. LOLIMPO. George Rafael Videla. JOREGERAFAELVIDELA. Falkland. FALKLAND. Juan Domingo Perón. JUANDOMINGOPERON. Isabella Perón. İZABELA PERON. Roberto Viola. ROBERTO VIOLA. Leopoldo Galtieri. LEOPOLDO GALTIERI. Reinaldo Bigogne. REYNALDO BIGOGNE. Iberico Manuel Saint-Jean. IBERICO MANUEL SAINT JEAN. Falcon. FALCONE. Notemetas. NOTEMETAS. İspanyolca bu işe karışma. Madres de Plaza de Mayo. MADRESDE PLAZADEMAYO. Paris Meydanı Anneleri. Nunca Mas. NUNCAMAS. İspanyolca bir daha asla. Raul Alfonsin. R A U L A L F O N S I N. Punto final. P U N T O F I N A L. Son nokta. Zorunlu itaat. Obediencia debido. O B E D I E N C I A D E B I D A.